Ayrım 4. 4. sınıf sonunda başladı ve biz sabahçı olduk. Artık eve hava kararmadan gelebiliyordum. 4. sınıfta bunun avantajı büyüktü. Eve erken geldiğim için hemen öğle yemeğine oturuyordum. Yemekten sonra o günlük testlerimi ve okul ödevlerimi yapıyordum. Bunların hepsi saat 4'ten önce bitmiş oluyor. O saatten sonra da istediğim kadar bilgisayar oynayıp televizyon izleyebiliyordum. Bu devlet okulunda sabahçı olarak okumanın sağladığı büyük bir avantajdı. Özel okullarda okuyan arkadaşlarımın çoğunun bilgisayar oynaması anne babaları tarafından yasaklanmış ya da sadece hafta sonları ikişer saat gibi kurallar konmuştu. Tabii onlar da haklıydı. Çünkü özel okulların bitiş saati 3, eve geliş 4, ikindi kahvaltısı ve çabucak duş alma 5, saat 5'ten sonra teste başlarsınız, saat 7'de ancak biter. Bir de özel okulların ödevlerinin bizim öğretmenin ödevlerinden çok daha fazla olduğunu düşünürsek, bizim öğretmen çok anlayışlıydı. Özel okullardaki öğrencilerin neden bilgisayar oynayıp vakit kaybetmemeleri gerektiğini rahatlıkla görebilirsiniz. Bu bakımdan ben devlet okulunda sabahçı ve iyi bir öğretmen öğrencisi olduğum için çok şanslıyım. Vaktim arttığı için ayrıca özel ders de alabiliyordum. 4. ve 5. sınıflarda bana ders veren Şükran öğretmenin harcadığı emek kesinlikle azımsanamaz. Şükran öğretmen bana Türkçe dersi veriyordu. Parantez içinde İngilizce dersi alanları duymuştuk tam da. Ben hayatım boyunca Türkçeden kötü not aldım. Hatta şu anda bile en düşük notum edebiyat. Ancak kolej sınavlarında Türkçe en önemli bölüm olduğu için kesinlikle iyi not almam gerekiyordu. Bu at yarışında atın psikolojisi hızından daha önemlidir. Bu sebeple bir atın kulağına yarış boyunca onu rahatlatacak şeyler fısıldamalı. Parantez içinde kamçılamak çözüm değil. İşte Şükran öğretmenin bana Türkçe dersinin yanında verdiği şey de buydu. Benim psikolojik olarak hazırlanmamı sağladı. 4. sınıfa kadar 80 kişilik sınıfta dersleri çok iyi olan 10 kişi vardı. Ben de bunların arasındaydım. Hatta 3. sınıfın sonundaki o seviye belirleme sınavından aldığım yüksek not nedeniyle de şaşırmamıştım. Öyle ki sınıfın kralı konumunda dolaşıyordum. Eğer sınıfın kralı hacim veya kütleye bakılarak seçilseydi, kral kesinlikle ben olurdum. Kimse beni geçemezdi. Ama bu iş başkaydı çünkü sınıfta en az benim kadar çalışkan 10 kişi vardı. Gerçekten de krallığım kısa sürdü. 4. sınıfta başka okuldan gelen bir kız beni her teste geçmeye başlamıştı. Sınıfta her gün yaptığımız, içinde 1 milyon tane yanlış çıkan testlerin her birinde benden iyi not alıyordu. Artık öğretmenin yeni gözdesi oydu. Eren ölsün, yaşasın kraliçe Rina. Rina'yı benden daha çalışkan olduğu için o kadar kıskanıyordum ki sadece ondan daha iyi not alabilmek için daha çok çalışıyordum. İşte ters motivasyon da bu olmalı. Rina'nın abisi Robert kolejdeydi. O da abisi gibi Robert'e girmek için hırsla çalışıyordu. O öyle çalışınca sınıfta beni geçiyor, ben de hırslanıp onu geçebilmek için daha çok çalışıyordum. Bu yarış sadece ikimizle sınırlı değildi. Sınıftaki diğer 10 çalışkanın hepsi birden Rina geldikten sonra daha da çok çalışmaya başladı. Kimi zaman bu hırs ve kıskançlıklar kavga çıkmasına bile sebep olabiliyordu. Bazen televizyonda ya da gazetede şöyle yorumlara rastlarız. Oyun bahçesinde oynaması gereken 11 yaşındaki çocuklar, aileleri tarafından zorla ders çalıştırıyor, robot haline getiriliyor. Hayır, aslında çalışmak isteyen çocuğun kendisidir. Çocuğun içinde çalışma isteği yoksa ailenin yapabileceği bir şey kalmaz. Daha önce de dediğim gibi, ailenin tek yapabileceği sınavı kazanırsa çocuğun eline ne geçeceğini ona anlatmak, yol gösterip teşvik etmektir. Çocuk bunu kavrayıp çalışmak isterse gerekli enerjiyi kendisine sağlar. Evet, bu kıskançlıklar kimi zaman kavga çıkmasına, kimi zaman da tarafların birbirleri hakkında kötü hikayeler yazmasına sebep oluyordu. Ben ilkokuldayken de yazmayı çok severdim. Tabii Türkçe dersinde 23 Nisan kompozisyonu yazmayı değil, kendi kendime hikayeler yazmayı. 4. sınıfın kısa kış günlerinden birinde yine böyle oturdum ve dedim ki, neden bir şehri yok eden Godzilla ve King Kong gibi hikayeler yazmıyorum? Sonra yazmaya başladım. Önce hemen başlığı koydum. Rhinosaurus'un dönüşü. Hehe, çok güzel olmuştu. Ama dikkat edin, Rhinosaurus değil, Grinosaurus. Oradaki G harfi olmasa, yaratığa benzetilenin Rina olduğunu açıkça görülecekti. Ama başına G konunca hem Godzilla gibi bir yaratık olduğu belli oluyor, hem grrr sesi oluyor, hem Rina benzetmesi çok açık olmuyordu. Neyse, size şimdi hikayenin başını da biraz göstereyim. Grinosaurus, Rokumistan şehrine korku salan bir yaratıktı. 100 metre boyunda, kıllı, ağzından sarı salyalar akan ve etrafa leş gibi kokular salan bu canavar, şehirde dolanıp etraftaki her şeyi yiyordu. Böyle etkileyici bir tasvirle başlayan hikaye, sonunda kahraman Eren'in yaratığı öldürmesiyle son buluyordu. Hafta sonunda yazdığım hikayeyi pazartesi günü sınıfa götürdüm ve öğretmene gösterdim. Sevgili öğretmenim de öğrencisine edebi bir eser vermek üzere olduğunu anlayıp benden hikayemi okumamı istedi. Hemen okudum. Bütün sınıf gülmekten kırılırken zavallı Rina en ön sırada ağlıyordu. Şimdi ne kadar çocukça bir şey yaptığımı düşünüp hem kendime gülüyor hem de üzülüyorum. Bugün Rina ile aynı okuldayız ve çok iyi arkadaşız. Enteresan değil mi? Özür dilerim Rina. 8 yıllık eğitim geldikten sonra bir okul kazanmak için çalışmak daha da zorlaştı. Bizim zamanımızda ders çalışmak çok kolaydı. Dediğim gibi, önümüze oltayla havuç sarkıtıldığı zaman koşuyorduk. Ama 8. sınıfta atlar akıllanıyor, artık öyle havuç numaralarını yemiyorlar. 14 yaşındaki bir çocuğu masanın başına oturtmak, 11 yaşındakini oturtmaktan daha da zordur. Çünkü 8. sınıftaki çocuğun ders çalışmak yerine yapabileceği şeyler 5. sınıf çocuğun yapabileceklerinden çok daha fazla. En basiti, 5. sınıf çocuğu genellikle kendi kendine bir yerlere gidemez. Evde kalan çocuğun da özellikle hafta sonları ders yapmaktan başka bir seçeneği pek olmaz. 8. sınıf çocuğu ise kendi kendine gezebildiği için konsantre olup ders çalışmak ona daha zor gelir. Bütün arkadaşları Bağdat Caddesi'ne, Ak Merkez'e, İstiklal Caddesi'ne giderken kim evde oturup test çözmek ister ki? Ama eğer kelime anlamıyla çalışkan biriyseniz, diğer arkadaşlarınızın çalışması daha zor olacağı için bir adım öne geçersiniz. Önemli olan insanın kendi içinden gelip çalışması. Demin kelime anlamıyla çalışkan dedim ama aklıma geldi. İlkokuldayken çalışıp iyi not alana çalışkan denirdi. Ancak 1-2 sene sonra çalışkan yerine kullanılan kelime inek oldu. Hatta şu an bizim okulda bile insanlar birbirlerine inek diyor. Algılanamayan şey şu. İnek olmayan zaten Robert Kolej'e giremez. İlkokulda insanlar birbirlerini kıskansa bile, bakınız Grinozaurus, takdiri eksik etmezler ve kendilerinden iyi olanları çalışkan derler. Ama genellikle ortaokulda gerçek hayatla yüzleştirirsiniz ve hem kıskançlık hem de psikolojik sabotaj sonucu bir öğrenci kendisinden daha iyi not alana inek deyip onun moralini bozmaya çalışır. 8. sınıfın ayrı bir zorluğu da bu. Benim kaç tane arkadaşım sırf kendilerine inek denmesin diye aldığı notları arkadaşlarına söylemiyor veya bile bile kötü not alıyor. Tabii o inek kötü not alınca kendisine inek diyenin amacını da gerçekleştirmiş oluyor. Aslında bence gerçek inek, kendisine inek diyenleri önemseyendir. 4. sınıfta ben hırsla çalışmaya başlayınca bütün aile panikledi. Paniklemelerin nedeni ise Eren ile çalışma kavramlarının böyle güzel bir uyumla bir araya gelip işlemesini anlayamamalarıydı herhalde. Bir gün ben yine böyle hevesle test yaparken annem bana bakıp sordu. Evladım, niçin böyle kendini zorluyorsun? Tamam, tabii ki test çözeceksin ama kendini parçalaman gerekmez. Çünkü ben Robert'e gireceğim. Testten başımı kaldırmamıştım. Ya Robert diye tutturdun. Avusturya var, Alman var, Üsküdar Amerikan var. İlla Robert'i kazan demiyoruz ki sana. Üniversiteye girme başarısı yüksek olan herhangi bir yer yeterli. Olsun, Robert en üst sırada. Demek ki en iyisi o. Ben de en iyisinin olmasını istiyorum. Rina'dan duymuştum ya abisinin Robert'te olduğunu. Aşağısı kurtarmazdı. Annem ise hedefimi küçük koymak istiyordu. Böylece hedeflediğim okulu kazanamazsam üzülmeyecek, hedefimin üstüne çıkarsam da çok sevinecektim. Bense yapabileceğimin en iyisini istiyordum. İstediğim gerçekleşmezse hedefin altında kademe kademe inecektim. Bence insanın ne boş hayallere kapılması gerekli, ne de lüzumsuz alçak gönüllülük yapması. Yapabileceğin en iyisini yapmayı denemek asıl önemli olandır. Evde test yapmaya harcadığım çabanın yarısını dershanede çalışmaya harcasaydım, belki dershane bana daha faydalı olabilirdi. Ama genellikle dershanede eğlenmeyi tercih ediyordum. Artık her hafta sonu gitmeye başladığım dershanede sınıflar seviyelere göre ayrılmamıştı. Böylece iki basamaklı sayıları çarpmayı yeni öğrenenlerin %95'lik başarı seviyesi üzerindeki öğrenciler aynı sınıftaydı. Dershanede kendime yeni arkadaşlar buldum. 5 dakikalık teneffüslerde sıraların üstünde bozuk paralarla maç yapardık. Teneffüs bitip de derse girmemiz gerektiği zaman asıl eğlence başlardı. Önce defterin kenarından küçük bir kağıt koparırdık. Daha sonra o küçük parçayı elimizle yuvarlayıp bir top şekline getirirdik. Alanlaşması için tükürük çimento işlevi görürdü. Dershane dosyalarının kenarlarında lastik vardı. O topları lastiğin önüne koyardık, sonra lastiği çekip bırakınca çiu! Üç sıra öndeki birinin kafasına çat diye yapıştırırdı o top. Eleman arkasına dönüp bakardı ama biz dersi dinler gibi yaptığımız için anlamazdı. Haftanın stresini hafta sonu atmak lazım. Kimileri çayırlarda koşar, kimileri de dershanede insanların saçlarına kağıttan toplar fırlatır. Sene sonunda lastik koptu. Dördüncü sınıfta ilk defa Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve Osmanlı öncesi tarihi işledik. İleriki senelerde başımıza geleceklerden habersiz olduğumuz için mutluluk içerisinde şeker pancarından, merinos koyunundan ve Hititlerden bahsettik. Senenin ortasına doğru bizim dershanenin bilgi yarışması vardı. Bu öyle hababam sınıfındaki bilgi yarışmaları gibi değil, aynen bir seviye belirleme sınavı gibiydi. Elimize geçen broşürde yazdığına göre yarışmanın birincisi bir bilgisayar, tam burs, ikincisi 60 milyon, şimdiki parayla 600 dolar, tam burs, üçüncüsü de 50 milyon tam burs alacaktı. Broşürü elime alır almaz, umarım ikinci olurum dedim. Benim zaten bilgisayarım var. Annem de güldü. Oğlum sen birinci olsan da parası bilgisayarı önemli değil dedi. 3 hafta sonra sınava girdik. Sınav o kadar zordu ki çıkanların yarısı ağlamaklıydı. Ben ve birkaç arkadaşım sonuncu olmazsak kurban keseceğiz diye gülerek merdivenlerden aşağı koşturduk. Şimdi düşünüyorum da bu çok şımarıkça bir davranışmış. Herkes ağlarken gülmek kötü bir şey. Şimdi bir yerde yapsak dayak yeriz herhalde. Sonuçlar zarf içinde geldi. Oturdum, sırıtarak zarfı açtım ve ne yazdığını görü görmez tabureden yere düştüm. Tebrikler. Yıldız Dershanesi'nin yaptığı Ocak 1996 yılı bilgi yarışmasında ikinci oldunuz. 60 milyon lira para ve tam burs kazandınız. Altta da küçük puntolarla yazmışlar. Dershanemize bütün yıl gelirseniz 60 milyonunuzu veririz. Sonuçta bu ne demekmiş? 60 milyon 8 ayda ödenecek. Ertesi yılda her hafta sonu dershaneye gitmek zorunda kaldım. Her ay insanlar o ayki dershane parasını öderken Eren Yanık gidip muhasebeden parasını alıyordu. Babamla ilk günden anlaştık. Ben her ay 7,5 milyon ona verecektim. O da bana ilk günkü dolar kuru üzerinden dolara çevirip verecekti. Sonuçta babam bu işten acayip zarar etti. Yarışmanın birincisi dershane sınavlarından tanıdığım biriydi. Ben dershanenin Beşiktaş şubesindeydim, Çınar'da Kadıköy. Dershanenin genel değerlendirme sınavlarında bir Çınar birinci olurdu, bir ben. Aynı şey bilgi yarışmasında da tekrarlandı ve Çınar birinci oldu, ben de ikinci. Ancak merak ettiğim bir şey vardı. Muhasebeciler bana her ay 7,5 milyon ödediklerine göre Çınar'a da her ay bilgisayarının bir parçasını mı vereceklerdi? Al bakalım Çınar'cığım CD-ROM'un. Bir dahaki aya gelirsen monitörünün tüpünü vereceğiz. Hadi kış kış. Enteresan olur gerçekten ama öyle olmadı. Çınar bilgisayarını 2 sene sonra alabildi. O zamana kadar benim bankaya koyduğum parayla 2 bilgisayar alınabilirdi. İyi ki ikinci olmuşum hehe. Dördüncü sınıfın sonundaki yaz tatilini zor bir senenin ardından dinlemek için değil, tam tersine daha zor bir seneye hazırlamak için kullanacak altın değerinde bir zaman dilimi olarak değerlendirdim. Her gün yüzlerce soru çözüyordum. Hatta öyleydi ki sabah kalkıp yüzümü yıkadıktan sonra kahvaltı masasına başladığım sorular öğle yemeğine kadar ancak bitiyordu. Öğleden sonra da ya bir arkadaşıma gidiyordum ya da yüzmeye. Bu hıza kitap dayanmadığı için sık sık kitap evinin yolunu tutardık. Kolay kolay bitmediği için de annem o kalın kırmızı kitaptan vazgeçemezdi. Çocuğu olan veya çocuk olan herkes o kitabı bilir. Ama bir gün bir kitap evinde ince bir matematik kitabı gördük. O günlerde de ısrarla bir masaüstü oyunu olan Perili Köşk'ü almak istiyordum. Annem, eğer bu kitabı bitirirsen onu alırım dedi. Alın işte bir havuç daha. Ben de olur deyip hemen işe koyuldum. O gün sabahtan akşama kadar musluklarla, hızla giden arabalarla ve elemanlarla uğraştım. Ertesi gün ve bir sonraki gün de öyle. Evden çıkmadığımı gören annem endişelenmeye başlamıştı. Üçüncü günün akşamına bir Çin lokantasına gitmeye karar verdik. Tabii matematik kitabı da bizimle geldi. Her Çin lokantasına gittiğimizde deneyip de beceremediğim çubukla yemek yeme işini o akşam tekrar denemeye karar verdim. Babam da, annem de, kardeşim de yapıyordu ama ben beceremiyordum bu işi. Çinli garsondan yardım istedim. O da eline iki çubuk alarak göstermeye başladı. Bak işte böyle kalem kipi tutacaksın. Pu üstte, pu da burada. Ben hayatım boyunca kalem de doğru dürüst tutamamıştım ki zaten. Hala yanlış tutarım. Baş parmağım işaret parmağımın üstüne basar. Lokantada aldım elime çubukları, abuk zubuk tuttum ve görüntüm elimde çubuklarıyla Çin yemeği yemeye çalışan bir çocuktan çok, garsona kötü bir el hareketi yapan çocuğa benzedi. Garson durumu bozmadı, parmaklarımı düzeltmeye çalıştı ama sen çatalla ya da yiyebilirsin. Zaten bu adamlar yemek yerken çubukları mücadele etmekten dolayı kısacık ve zayıf kalıyorlar. Bırakın ben uygar insan gibi yiyeyim yemeğim ya. Ben test kitabını lokantada bitirince gidip masaüstü oyununu aldık. Televizyondaki kadar güzel değildi ama hak edilmiş bir şey olduğundan benim için değeri çok büyüktü. O yaz test yapmadığım tek dönem tatile gittiğimiz haftaydı. Aile dostlarımız Emine teyze, Ahmet amca ve oğulları Levent ile birlikte güneye bir tatil köyüne gittik. O zamanlar fark etmezdim ama aslında 5 yıldızlı oteller ve 1. sınıf tatil köylerinde tam eğlence mekanları. Ama öyle yerlerde benim bakıp da eğlendiğim şeyler diğer insanlarınkinden farklıydı. Ben gürültülü, dumanlı ve karanlık yerlerden nefret ettiğim için gece diskolarda eğlenmek yerine sabah eğlenmeyi tercih edenlerdendim. Mesela sabahları tipik otel şarkıları olan dıptıs dıptıslar eşliğinde yapılan su arabiyini izlediniz mi hiç? Yaptınız mı demiyorum çünkü seyretmek yapmaktan kesinlikle daha eğlenceli. Bir sürü Avrupalı obez teyzenin suyun içinde zıplaması gerçekten komik gözükür. Hem bu iş için niçin suyun içinde yapılıyor hala anlamış değilim. Herhalde o teyzeler suyun dışında zıplayamıyor, suyun kaldırma kuvveti olduğu için sadece suyun içinde zıplayabiliyorlar. Siz siz olun, sakın su aerobiğinden hemen sonra havuza atlamayın. Çünkü o teyzeler havuza girince suyun yarısı dışarı taşıyor. Teyzeler havuzdan çıktıktan sonra da havuzun su seviyesi yarıya inmiş oluyor. Her gün öyle kazalarda kaç kişi kafasını patlatıyor biliyor musunuz? Bizim gittiğimiz tatil köyünde her akşam animatörler bir tren oluşturur. Bütün turistler bu trene katılır. Çuf çuf çuf çuf müzik eşliğinde oradan oraya koşuşturlardı. Bu işin ne bir amacı, ne bir sonucu, ne de yapılırken alınacak bir zevki var bence. Tatilin en acılı tecrübeleri her zaman kumdan kalelerdir. Kumsalı olan bir yere her gittiğimizde kardeşimle kale yapardık. Orada da İrem, ben ve Levent işe koyulduk. İnsan bu tür istekleri ilginçtir. Eriyeceğini bile bile kardan adam yapmak veya sapık bir çocuğun denize girmek için koşa koşa giderken basıp yıkacağını bile bile kumdan kale yapmak. Her akşam sahilden sigara izmaritleri toplayan abiye bizim kaleye dikkat etmesini de söyledik ama o psikopat Alman çocuğu engelleyemedik işte. Hans bir depar attı, ayağı su kemerine takıldı ve Doğu Kulesi'nin üstünde yüzüstü yapıştı. Neredeyse ağlayacaktım. 5. sınıfta Şükran öğretmenin yanında Erkan Bey'den de ders alacaktım. Erkan Bey tabiri caizse bu 5. sınıflarından doktorasını yapıp profesörü olmuş bir adamdı. İki çocuğunu çalıştırıp çok iyi okullara soktuktan sonra başka çocuklara da yardım etmek istemiş ve özel ders vermeye başlamıştı. Ders verdiği çocuklara şıklı soruları çözme yöntemlerini, sosyal ve fende yorum sorusu tiplerini ve matematikte sonuca değişik yollardan ulaşma metotlarını öğretirdi. Parantez içinde hala da öğretiyor. Erkan Bey öğrencileri sınavla seçerdi. O yıl 81 kişi seçmişti. Ben de bunlardan biriydim. Parantez içinde o 81 kişinin 27'si Robert Kolej'e girdi. Erkan Bey'in sınavında iyi derece yapamayıp ondan ders almaya hak kazanamayan kişilerin en büyük eleştirisi Erkan Bey'in zaten iyi olan öğrencileri seçip sonra da onların doğal başarılarından kendisine pay çıkardığı yönündeydi. Yani diyorlardı ki sen onlara ders vermesen de onlar kazanırlardı. Sıkıysa %50'lik bir çocuğu %100 yap. Erkan Bey'i ilk olarak böyle bir eleştiriye verdiği cevapla tanıdım ve bu cevabı beni hayran bıraktı. Allah'ın vermediğini ben nasıl vereyim? Çok sakin ama ağır ve etkileyici bir cevaptı gerçekten. Çünkü Erkan Bey'in yaptığı 50'leri 100'e çıkarmak değil, 85'leri 90'ları 95 yapmaktı. 50'lik öğrenciler iyileri yavaşlatırdı, dersin temposuna ayak uyduramayıp hem kendilerini hem de diğerlerini bozarlardı. Erkan Bey'in derslerinin en ilginç özelliklerinden biri annelerin de bizimle birlikte derslere girebilmesiydi. Benim annem ilk birkaç ayda bunun lüzumsuz olduğunu söyledi ve derslere girmedi. Ama sonraları benim ricalarımla o dersleri izlemeye başladı. Dersler 3 saat olduğu için karnımız acıkırdı. 1,5 saat sonra ara verilince bir anne yemek getirirdi. Annelerin doğadaki görevi de bu zaten. Yavrularını beslemek. Her ders lahmacun, pizza, pasta derken sene sonunda anneler de bizim kadar şişmanlamıştı. Annelerin derslere bulunmasının tek nedeni de bu değildi aslında. Kimi anneler çocukları gibi not tutarlardı, kimileri de dersi çocuğundan daha iyi dinler, sorulara onlardan önce cevap verirdi. Hatta bazıları kopya bile verirdi. Mesela Erkan Bey, "Evet çocuklar, Osmanlılarda bir padişah çok genç yaşta tahta çıkmış, sonra tahta çok az kalmış çünkü Yeniçeriler tarafından öldürülmüş. Aslında çok aklı başında ama tecrübesizmiş. Neyse kimdi bu?" "Anne," parantez içinde çocuğuna fısıldayarak, "Osman, Osman, Osman." "Efendim anne?" "Anne, a benim salak oğlum, genç Osman, genç." Ama finish çizgisine doğru koşan kişi jockey değil attır. Birinci ve üçüncü sınıflarda öğlenci, ikinci ve dördüncü sınıflarda sabahçı olduğumuz için beşinci sınıfta öğlenci olmamız gerekiyordu. Ama daha önce anlattığım nedenlerden dolayı böyle bir şey bizim için felaket demekti. Hasan Ali Yücel'in o seneki beşinci sınıfları arasında çok iddialı olan iki sınıf vardı. Biri bizim sınıf, biri de yan sınıf dediğimiz Sülün öğretmenin sınıfı. İki sınıfın velilerinin ve öğretmenlerin ricalarıyla okul müdüresi Meziyet Hanım, sağ olsun, bizi sabahçı yaptı. Dördüncü sınıftaki program aynen devam edecekti. Ancak bu sefer pazartesi ve perşembe günleri üçer saat Erkan Bey de vardı. Öğlenci olsaydım bunlar mümkün olmayacaktı. Beşinci sınıf bol stresli ve sınavlı geçti. Kendi sınavlarımız yetmiyormuş gibi bir de üniversite sınavına soktular bizi. Evet, yanlış okumadınız. İki basamaklı, parantez içinde o zamanlar iki basamaklı olan üniversite sınavının ilk baraj sınavına ÖSS'ye girdik. Bu aslında bir gazete haberi için yapılmıştı. İki devlet okulundan, parantez içinde Hasan Ali Yücel ve Emlak Kredi İlkokulu, seçilen birkaç iyi öğrenci olarak ÖSS'nin yapıldığı o pazar günü gerçek sınav bittikten sonra Milliyet Gazetesi'nin binasında sınava girdik. Bizim sınavla başlamamız için gerçek sınavın bitmesi gerekliydi. Çünkü ancak o sıralarda gazeteler soruları ve cevapları alabiliyordu. Soruları beklerken bize gazete binasını gezdireceklerdi. "Gençlerimizi koruyalım, gençler bizim geleceğimiz" diye yazılar yazıp programlar yapan gazetenin eğitim uzmanı Abbas Güçlü bizi karşıladı ve iki baskı makinesi bir de kantin gösterdikten sonra başından savdı. Kimsenin bizimle ilgilenmeye niyeti yoktu anlaşılan. Sınav sırasında içeriden "su, su" diye bağırdığımızda annelerimizden başka duyan olmadı. Anneler bize kaç kat aşağıdan su getirerek yine doğadaki görevlerini yerine getirdiler. O sınavda Türkçe bölümünde %90'lık bir doğru oranım vardı. Tarih ve coğrafyayı da biraz biliyordum ancak sayısalda bocalamıştım. Fende neredeyse hiç doğrum yoktu ama Türkçe bölümünde doğru yaptığım sorular barajı geçmeme yetmişti. Sadece ben değil, o gün orada bulunan öğrencilerin hepsi barajı geçmişti. Tabii içimizde felsefe sorularını yapamadığı için ağlayanlar da vardı ama sonuçta her yıl yaklaşık 1 milyon kişinin elendiği o sınavı 10 ilkokul öğrencisi olarak eksiksiz geçmiştik. Ancak o sınava gerçekten girebilmek için 7 yıl daha okuyacaktık. Şimdi düşünüyorum da eğer o sınavdan çıktıktan sonra bize o gün hatırası olarak gazetenin yayınlarından birer kitap, imzalı bir bardak veya tişört verselerdi hepimiz o gazeteye nasıl bağlanırdık? Belki de şimdi evimize giren gazetelerden biri o olur, gazete 10-15 tane daha sıkı okuyucu kazanırdı. Ama kim düşünecek? 5. sınıfta girdiğimiz sınavlardan biri de Özde 1, parantez içinde Özel Dershaneler Birliği sınavıydı. Bu da diğerleri gibi 100 soruluk bir sınavdı ve kolejler sınavı ile Anadolu Liseleri sınavı için bir hazırlıktı. Zaten idmanlı olduğumuz için o hazırlık sınavına ayrı bir hazırlık yapmadık. Sonuçların geldiği gün beni Meziyet Hanım'ın odasına çağırdılar. Titreye titreye gittim. Öyle herkesin her zaman çağrıldığı bir yer değildi müdür hanımın odası. İçeride benim boynumun iki katı kadar biri daha vardı. Onun da başı öndeydi, korkuyordu. Ben içeriye girer girmez tam "bu adamı tanımıyorum, ilk defa görüyorum, işlediği suç sırasında onun yanında değildim" demek için nefesimi toplamıştım ki Meziyet Hanım önce ona sonra da bana sarıldı. "Tebrik ederim çocuklar. Özde bir sınavı benim aklımdan tamamen çıktığı için ben yine düşüncelere daldım." Niye bizi tebrik etti? Ne yaptık ki? Ne oldu? Meğer yanındaki uzun boylu çocuk, parantez içinde sonradan adının Can olduğunu öğrendim. Şu anda çok iyi bir arkadaşım. İki yanlışla dördüncü, ben de yine matematikten iki yanlışla beşinci olmuştum. Yanlış yaptığım sorulardan birini, toplamayı bile zor yapan arkadaşlarımdan biri doğru yapmış ama bu sınavda ilk ona giren öğrenciler, öğretmenleri ve okul müdürleriyle birlikte sene sonuna Ankara'ya yapılacak törene katılacakmış. İçimdeki ziyan olmuş adrenalinle birlikte koşa koşa merdivenlerden çıkıp sınıfa gittim. Hala titriyordum ama çok da mutluydum aslında. Milliyet gazetesinin bizi daha çok strese sokmak için yaptığı sınavlar ÖSS ile bitmedi. Bir de her yıl düzenli yapılan kendimizi deneyelim türündeki bir sınav vardı. Her ilkokuldan 2 kişi seçilerek sonra yapılacak büyük sınavda en iyi 12 kişi seçilerek en sonunda da bu 12 kişi arasında yapılacak mini sınavda en iyi belirlenecekti. Ama bizim okulda 2 kişi seçmek bile yılan hikayesine dönmüştü. Dediğim gibi okulda 2 iddialı sınıf vardı. Sülün Hanım'ın sınıfı ve bizim sınıf. Tüm 5. sınıflar arasından 2 kişi seçmek için bizi hep birlikte sınava soktular. Bu sınav bir özel dershanenin daha önceden yapılmış bir genel değerlendirme sınavının tıpatıp aynısı olduğu için herkesin içinde bir kurt düştü. Çünkü o dershaneye giden öğrenciler soruları bilebilirdi. Bizim sınıftaki bir öğrencinin servisinde Sülüm Hanım'ın öğrencisi olan bir kız vardı. O kızın iddia ettiğine göre Sülüm Hanım soruları sınıfa dağıtması gerektiği tarihten önce dağıtmış ve önemli birkaç sorunun cevaplarını vermişti. Bunu duyunca sinirlendim. Çünkü ne olursa olsun haksızlığa hiç gelemem. Belki tembellikten de baskın bir özelliğimdir bu. Bu sebeple bir gün yan sınıftaki çocuğun biri bana laf atınca çocuğu tokatlayıp parantez içine şişman ve büyüktüm dövebilirdim. Siz zaten kopyacısınız kapa çeneni deyip gitmiştim. Ağlayan çocuk öğretmenine böyle dediğimi söyleyince Sülün Hanım derste kapıyı çalmadan güğüm diye bizim sınıfa içeri girdi. Öğretmenimiz de korkmuş, beti benzi atmıştı. Kim bu Eren Yanık diye bağırdı Sülün Hanım. Tebrik edeceğim. Benim. Evet Erenciğim, tebrik ederim. Özde bir sınavında 5. olmuşsun. Ama sen bana nasıl kopyacı dersin? Nasıl ha? Nasıl? Tam bu noktada bizim öğretmen konuya müdahale etmek istedi ama onun yarı yaşında olan Sülün Hanım ona da bağırdı. Necla öğretmenin diyabet problemi olduğu için sınıftan dışarı çıktı. Sinirlenmemesi gerekiyordu ve o yüzden müdahale etmesi için müdüre hanıma çağıracaktı. Sülün Hanım bizim öğretmenin gitmesinden sonra daha da cesaretlenmişti. Ben 15 yıllık öğretmenim. Böyle bir şey duymadım. Bir öğrenci bir öğretmene nasıl kopyacı diyebilir? Nasıl? Ben de 5 yıllık öğrenciyim. Kendi sınıfından olmayan bir öğrenciye böyle bağıran bir öğretmeni ilk defa görüyorum. Benim elim ve ayağım yanında sesim de titriyordu. Ama neyse ki bu sefer söylemek istediğim lafı tam zamanında söylemiştim. Bütün sınıf gülmek üzereydi ama Sülün Hanım'ın ne diyeceğini duyabilmek için gülmediler. Bana bak seni okuldan attırırım. Köşeye sıkışınca saldırıya geçen her canlı gibi Sülün Hanım da saldırıya geçmişti. Ama iş tehdide binince bir anda arkamda sus pus oturanlar hareketlendi. Ceren, Aysu, Emre, Onur, hatta hakkında kötü kötü hikayeler yazdığım Rina bile ayağa kalkıp Sülün Hanım'ın ne kadar haksız ve saygısız davrandığı ifade ettiler. Sülün Hanım bu kadar hazır cevap çocuğa laf yetiştiremeyeceğini anlayıp terbiyesizler diye bağırdıktan sonra sınıfı terk etti. O sınıftan gittikten sonra 80 kişi birden koşarak beyaz tahtaya vurmaya, parantezin içinde yan sınıf oldukları için ve Sülün Hanım aleyhine bazı tezahüratta bulunmaya başladı. İlk round bizimdi. Evet ilk round bizimdi ama bu da boks değildi. Belden aşağı vurmak serbestti. Sonuçlar gelince gördük ki bizim sınıftan 4 kişinin, ben dahil, bir yanlışı vardı ve hepimiz aynı soruyu yanlış yapmıştık. Dördümüz de iddia ediyorduk. Soru hatalıydı. Daha sonra dershaneye özel öğretmenleri sorduğumuzda sorunun gerçekten hatalı olduğu ortaya çıktı. Şansa bakın ki Sülün Hanım'ın sınıfındaki herkes o soruyu doğru yapmıştı. Bu sonuç bizim aklımızdaki şüpheleri büyüttü. Sülün Hanım'ın sınıfından bir çocuk 0 yanlış yapmış. 3-4 kişi de bir yanlış yapmıştı. Tabii onların yanlış yaptığı sorular değişik sorulardı. O hatalı soruyu yanlış yapan yoktu. Biz birkaç kişi olarak Meziyet Hanım'a gittik ve sorunun iptal edilmesini istedik. O da bize bir söz verdi. Soru iptal edilecek ve sıfır yanlışı olan herkes tekrar ikinci bir sınava girecekti. Sonunda ikinci sınava gireceğimiz gün geldi. Ancak sınav yerine yan sınıfın birincisi Adnan'ı bir türlü göremedim. Sınav başladıktan sonra yarım saat boyunca kendi kendimi yedim. Sonunda dayanamayıp onu niye sınava girmediğini sordum. Ve "O zaten birinci" cevabını aldım. Kan beynime sıçramıştı. Kalemimi fırlattım, bağıra çağıra koşuşturmaya başladım. Hem sinirimden ağlıyor, hem de nöbetçi öğretmenleri Meziyet Hanım'ı görmek istediğimi söylüyordum. Sonunda Meziyet Hanım sınav salonuna çağrıldı. "Adnan nerede?" "Evladım, o birinci oldu ya işte." "Ama siz bana onun da gireceğini söylemiştiniz. Bana söz vermiştiniz. Soru iptal edilecekti." "Evet ama biz ona birinci oldun demiştik. Tekrar gireceksin dersek psikolojisi bozulur çocuğun." "İyi ama ya bizim psikolojimiz?" "Bize de haksızlık değil mi bu? İkinci bir şans vereceğinizi söylemiştiniz." Aslında burada Meziyet Hanım'ı tebrik etmek lazım. Çünkü bacak kadar bir velet ona öğretmen ve öğrencilerin önünde hesap soruyor, o da bıkmadan cevaplıyordu. Başkası olsa çocuğa çenesini kapamasını da söyleyebilirdi. "Belki sen kazanırsın, kim bilir? Önemli olan benim kazanmam değil, okulun en iyi şekilde temsil edilmesi. En başarılı olan gitmeli." Bu noktadan sonra Meziyet Hanım da üzüldü. Bana sarıldı, kalemimi geri verdi ve testi bitirmemi söyledi. Ben de biraz sakinleşmiştim ama 20 dakika kaybetmiştim. Yine de o sinirle testi bitirdim ve sınıfıma gittim. Sınavdan haberdar olan annem bu arada okula gelmiş. Okulda konuştuğu birkaç kişi benim ağladığımı, sinirlendiğimi söyleyince müdürün odasına çıkmış. Orada müdür yardımcıları annem ve benim hakkımı aramama hayran olduklarını, benim gibi dürüst insanlara bu ülkenin gelecekte ihtiyacı olduğunu ve o kadar sinirlenmeme rağmen ikincilerin arasında en iyi notu alıp sınava girmeye hak kazandığımı mutlu mutlu anlatmışlar. Ama annem de en az benim kadar sinirli olduğu için onları susturmuş. Çünkü beni sınava sokmayı düşünmüyormuş. Parantez içinde protesto yani. Meziyet Hanım bana yaptığı anneme de yapmaya başlayıp "Sizin çocuğunuz pırlanta, lütfen girsin" gibi komik laflar edince annem kararı bizim sınıf öğretmenine bırakmış. Neca öğretmen müdire hanıma en az bizim kadar kızgın olsa da "Çocuğun geleceğini engellemeyelim, o bunu hak etti" diyerek benim sınava girmemi desteklemiş. Böylece sınava girmeme karar verilmiş. Ayrım 4'ün sonu.